Beytullah Demircioğlu'yla Sınır Ötesi başlıyor.
Hayırlı akşamlar sevgili dinleyenler. Dış politika gündeminin nabzını tutan yeni bir Sınır Ötesi programında daha birlikteyiz. Sesimize kulak veren tüm dinleyenlerimizi muhabbetle selamlıyoruz. Uzun zamandır olduğu gibi dış politika gündeminin odağında Orta Doğu var. ABD, İran ve işgal devleti üçgeninde cereyan eden savaş sadece bölgeyi değil tüm dünyayı derinden etkilemeyi sürdürüyor. 41 günün ardından ilan edilen 2 haftalık ateşkes ile birlikte gözler Pakistan arabuluculuğunda gerçekleşen görüşmelerden çıkacak sonuca kilitlenmişti. Ancak beklenen ya da umut edilen diyelim sonuç çıkmadı. Donald Trump yönetimindeki Washington ile Tahran arasında Pakistan'da kurulan masa daha kurulurken çatırdadı. Şimdi gözler yakında başlayacağı öngörülen ikinci tur görüşmelerine çevrilmiş durumda. Pakistan'da kurulan müzakere masasını kim devirdi peki? İslamabad'daki o 21 saatlik diplomatik maratonun ardından masanın devrilmesi sadece bir anlaşmazlık değil. Bölgedeki tüm dengeleri sarsan bir kırılma noktası olarak kayıtlara geçti denebilir. Müzakere masasının neden çöktüğüne dair sızan bilgiler ve ABD'nin masaya getirdiği o maksimalist dosyalar sürecin aslında bir uzlaşıdan çok bir dayatma üzerine kurulduğunu ispatlar nitelikte. Müzakerelerin en kritik anında Washington heyetinin tavrındaki sertleşmenin kaynağına dair iddialar oldukça çarpıcı. Müzakereler devam ederken ABD Başkan Yardımcısı Vance'in sadece Trump'ı değil bizzat Netanyahu'yu da aradığı ve sahadaki stratejik çıkarların masadaki diplomatik dile baskın geldiği belirtiliyor. İsrail, kendi güvenlik kaygılarının tam merkezde yer almadığı bir İslamabad mutabakatını tehdit olarak görüyordu. Vance'in 21 saatlik görüşmenin ardından masadan kalkarken kullandığı "bu bizim nihai ve en iyi teklifimiz" ifadesi aslında müzakerenin bittiği ve ultimatum sürecinin başladığının ilanıydı. Pakistan'da 21 saat süren o tarihi maraton başlamadan hemen önce bölgede ihtiyatlı bir ateşkes umudu yeşermişti. Ancak Washington'dan gelen haberler diplomatik bir çözümden ziyade İsrail'in güvenlik önceliklerine göre dizayn edilmiş bir ultimatumun masaya sürüldüğünü gösteriyor. Netanyahu'nun sert vetosu sadece Lübnan'ı ateşkes dışı bırakmakla kalmadı. Washington'ın tüm stratejik aklını da rehin aldı. İşte İslamabad'da Tahran'ın önüne konulan ve uzlaşıyı imkansız kılan o maksimalist dayatmalar neler kısaca hatırlayalım. Hürmüz'ün karşılıksız açılması bu maddelerden bir tanesiydi. İran için savaşın en stratejik kozu olan Hürmüz Boğazı'nın derhal açılması istendiği Amerika Birleşik Devletleri tarafından. Ancak ABD tarafı buna karşılık hiçbir güvenlik garantisi vermediği gibi boğazın denetimini de fiilen uluslararası ABD güdümlü tabii bir yapıya devredilmeyi şart koştu. 440 kilogram uranyumun fiziksel tahliyesi de talep edildi Amerika Birleşik Devletleri tarafından. Sadece nükleer sınırlama değil, İran'ın elinde bulunan 440 kilogram yani %60 zenginleştirilmiş uranyum ülkeden çıkarılması talep edildi. Bu İran'ın sadece mevcut stoğunu değil, teknolojik birikimini ve nükleer hafızasını da fiziksel olarak tasfiye etmek girişimi anlamına geliyordu. Sıfır zenginleştirme dayatması da bu maddelerden, bu maksimalist taleplerden bir diğeriydi. Uluslararası hukukun ve nükleer silahların yayılmasını önleme anlaşmasının tanıdığı en temel haklar dahi yok sayıldı. ABD, İran'ın barışçıl amaçlarla bile olsa sıfır zenginleştirme politikasını kabul etmesini istedi. Bu da egemenlik haklarının tamamen teslimi demekti İran açısından. ABD'nin dördüncü büyük talebi ise İran'ın bölgesel savunma hattının tasfiyesiydi. Hizbullah'tan Husilere kadar Tahran'ın tüm bölgesel müttefikleriyle bağını koparması ve stratejik derinliğini terk etmesi istendi. Peki bu devasa feragatler karşılığında İran'a ne teklif edildi? Sadece dondurulmuş 27 milyar dolarlık bir varlık. Sivil erişimi yok, temel yaptırımların kaldırılması yok, petrol ambargosunun sonlanması yok. Tahran yönetimi sadece küçük bir nakit girişi karşılığında tam teslimiyet anlamına gelen bu paketi haliyle reddetti. İslamabad'da masayı deviren Washington'ın müzakereci gibi görülüp aslında İsrail adına gardiyanlık yapmasıydı tüm bu olup bitenler sevgili dinleyenler. Amerika Birleşik Devletleri'nin ultimatom niteliğindeki taleplerine karşılık İran heyeti Washington açısından kabul edilmesi imkansız görünen ancak kendi kamuoyu ve stratejisi için hayati önem taşıyan bir karşı paket sundu. Tahran yönetimi sadece savunma değil aynı zamanda bir hak arayışı hamlesiyle masadaki tansiyonu en üst seviyeye çıkardı. 270 milyar dolarlık savaş faturası çıkardı Amerika Birleşik Devletleri'ne. Tahran son dönemdeki saldırıların sivil yerleşimler, sanayi tesisleri ve altyapıda neden olduğu bedel olarak 270 milyar dolar tazminat talep etti. Bu sadece ekonomik bir talep değil aynı zamanda saldırıların hukuksuzluğunun tescili anlamına geliyordu. Yaptırımların kayıtsız şartsız kaldırılması yine Tahran yönetimince talep edilen maddeler arasındaydı. ABD'nin 27 milyar dolarlık dondurulmuş varlık havucuna karşı İran, sivil erişimi dahil tüm birincil ve ikincil yaptırımların derhal ve tamamen kaldırılmasını şart koştu. Hürmüz üzerinde mutlak egemenlik talebi de Tahran tarafından dile getirildi. ABD'nin boğazın karşılıksız açılması talebine karşılık İran, Hürmüz boğaz üzerindeki kontrol ve güvenlik haklarının uluslararası toplum tarafından resmen tanınmasını istedi. Boğaz bizim toprağımızdır ve güvenliği bizden sorulur mesajı net bir şekilde ABD tarafına iletildi. Saldırmazlık ve tekerrür garantisi Tahran, geçmişteki nükleer anlaşmadan çekilme tecrübesine dayanarak bu kez sözlü taahhütlerin ötesinde saldırıların tekrarlanmayacağına dair hukuki ve siyasi bağlayıcılığı olan çelikten bir garanti talep etti. Evet, sonuç olarak iki tarafın da masaya birbirinin varlık sebebine aykırı maddelerle gelmesi İslamabad mutabakatını daha imzalamadan bir ölü doğuma mahkum etti. ABD masayı bir teslimiyet protokolü olarak kurgularken İran bunu bir hak iadesi ve tazminat zeminine çekmeye çalıştı. Bu iki maksimalist vizyonun 21 saat sonunda çarpışıp dağılması bölgedeki belirsiz ateşkes döneminin de en büyük sınavı oldu. İslamabad'da masanın devrilmesiyle birlikte Trump yönetiminin cevabı gecikmedi. Washington diplomasi koridorlarından sonuç alamayınca ekonomik boğma stratejisini bir üst seviye taşıyarak İran limanlarına yönelik kapsamlı bir deniz ablukası başlattı. İran'ın en büyük kozu olan Hürmüz Boğazı'nı kapatma ya da kısıtlama tehdidine karşı ABD bölgeye sevk ettiği Abraham Lincoln uçak gemisi ve refakatindeki destroyerlerle karşı bir hamle yaptı. ABD Merkez Kuvvetleri İran limanlarına giden veya bu limanlardan çıkan tüm gemilerin durdurulacağını ve aranacağını resmen duyurdu. İran'ın boğazındaki kısıtlamaları ile ABD'nin liman ablukası birleşince Hürmüz tam anlamıyla kilitlendi. Bu durum küresel petrol arzının %20'sinin geçtiği rotada sigorta ve nakliye krizini de zirveye taşıdı. Trump'ın son açıklamaları ise tam bir Trump klasiği olarak tezatlar ve muammalar barındırıyor sevgili dinleyenler. Ateşkesi uzatmayı düşünmüyorum. Önümüzdeki iki gün inanılmaz olaylara tanık olacaksınız. Bu ifadeler genellikle sevgili dinleyenler ya çok büyük bir operasyonun ya da beklenmedik bir şok diplomasinin habercisi olarak görülüyor, yorumlanıyor. Fox News'in savaş bitti mi sorusuna verdiği sanırım bitmeye çok yakın cevabı ise sağdaki abluka gerçeğiyle çelişiyor Trump açısından bakıldığında çok da farklı bir değerlendirme olmasa gerek sevgili dinleyenler. Trump'ın savaş bitmek üzere derken aynı anda inanılmaz olaylar yaşanacak demesi muhtemelen İran'ı ya tam teslimiyet ya tam yıkım ikilemine zorlama taktiği olarak okumak mümkün. Trump piyasaları yatıştırmaya çalışırken bir yandan da İran yönetimi üzerinde öngörülemezlik zırhıyla gidiyor tabir caizse. Ancak şu bir gerçek ki sevgili dinleyenler İslamabad'da kurulan masayı deviren o maksimalist ruh hali şu an Hürmüz sularında devasa bir barut fıçısına dönüşmüş durumda. Donald Trump sahada askeri güçle tam olarak elde edemediği net teslimiyeti şimdi masada ve denizde kurduğu baskı çemberiyle başarmaya çalışıyor. Bir başka ifadeyle İslamabad'daki 21 saatlik diplomatik maratonun fiyaskosuyla sonuçlanmasının ardından Washington rotayı açık deniz ablukasına çevirdi denebilir. Peki ablukanın İran için anlamı ne? Raporlara göre bu adım İran gemilerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçişini ciddi şekilde engelleyebilir. Bu ABD'nin önceki yaklaşımından önemli bir değişim anlamına da geliyor. Daha önce Washington küresel petrol arzını korumak için İran petrol akışını tamamen kesmekten kaçınmıştı. İran'ın petrol gelirlerine bağımlılığı baskı arttıkça askeri faaliyetlerini sürdürmesini zorlaştırabilir. Ablukanın petrol fiyatlarını yükselteceği de tabii bu arada öngörülüyor. Ancak yine bu artışın oranında ablukanın uygulanma biçimi belirleyici olacak. İran veya Yemen kaynaklı karşı saldırılar petrol fiyatlarında hızlı tırmanmaya neden olabilir. Bu noktada bir hayli ciddi uyarılar yapılıyor. 150-160 dolar dahi ifade ediliyor petrolün varil fiyatına ilişkin olarak. Trump'ın Hürmüz Boğazı'na yönelik deniz kontrolü ve geçici abluka stratejisi sadece Tahran'ı dize getirme hamlesi de değil bu arada sevgili dinleyenler. Aynı zamanda küresel ticaretin kurallarını yeniden yazan radikal bir kırılma noktası olarak da görülüyor. Ancak bu maksimalist baskı Washington'ın geleneksel müttefikler arasında bile sert bir dirençle karşılaşıyor. Avrupa Washington'ın bu hamlesini bir güvenlik stratejisinden ziyade küresel bir ekonomik intihar olarak görüyor. İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles'in bu ablukanın bir manası yok. İçine sürüklendiğimiz aşağı doğru sarmalın bir başka halkası çıkışı Batı içindeki derinleşen ayrışmanın en somut ilanı olarak gösteriliyor. Avrupa perspektifine göre bu strateji 3 temel risk barındırıyor. Birincisi sürdürülebilirlik kriz. Devasa bir donanmanın Hürmüz'ün dar sularında aylar sürecek bir denetim yapmasının askeri ve lojistik maliyetine ilişkin ciddi uyarılar yapılıyor ABD ve Avrupa medyası tarafından. Tedarik zinciri kırılması da ayrı bir handikap olarak zikrediliyor. Enerji fiyatlarının ötesinde gıda ve ham madde akışının kalıcı olarak yavaşlaması çok ciddi bir risk olarak değerlendiriliyor. Diplomatik çıkmaz da bu noktada vurgulanıyor. İslamabad gibi çözüm masalarının birer birer devrilmesiyle geriye sadece mutlak savaş seçeneğinin kalması önemli bir risk olarak gösteriliyor. Tabii bu arada Riyad yönetimi Hürmüz'deki riskleri bertaraf etmek için hamlelerde bulunuyor. Bu noktada Doğu Batı boru hattının kapasitesini günlük 7 milyon varile çıkardı Riyad yönetimi. Petrolü Kızıldeniz'e kaydırdı. Ancak bu hamlede Suudi Arabistan'ı başka bir ölümcül darboğaza mahkum etme riskini barındırıyor. O da Babul Mendeb Boğazı. Suudi Arabistan'ın Washington üzerindeki yoğun kulis faaliyetlerinin temelinde şu tedirgin edici senaryo yatıyor. Hürmüz kilitlenirken Babul Mendeb de kapanırsa Suudi Arabistan'ın ve küresel enerji sisteminin nefes borusu tamamen kesilmiş olacak sevgili dinleyenler. Babul Mendeb hattında tabloyu asimetrik hale getiren asıl unsur ise Yemen'deki Husiler. Husilerin son açıklamaları Körfez ülkelerinin bu savaşa dahil olması durumunda Babul Mendeb'i tamamen kapatacakları yönündeydi. Uzmanların da belirttiği gibi bugün karşı karşıya olduğumuz durum kontrollü bir baskı değil, zincirleme bir sistematik kırılma riski. Eğer Trump'ın inanılmaz olaylar olarak işaret ettiği süreç bu iki boğazın aynı anda kilitlenmesine yol açarsa dünya ekonomisi 1970'lerdeki petrol krizini bile aratacak bir kara kışa girebilir. Peki bu kadar baskıya rağmen Tahran neden hala geri adım atmıyor? Foreign Affairs dergisi ve eski ABD'li müzakereci Nata Stevenson bu direncin şifrelerini sarsıcı bir analizle ortaya koyuyor. Nata Stevenson'a göre Washington'ın en büyük hatası İran'ı hala her an çökebilecek kırılgan bir yapı olarak okuması. Oysa sahadaki gerçeklik bir devletin çöküşünden ziyade bir sistemin savaş adaptasyonuna işaret ediyor. İran uğradığı askeri kayıplara ve ekonomik izolasyona rağmen tedarik zincirlerini ve karar alma mekanizmalarını diri tutma başarısını gösterdi. Baskı beklentinin aksine rejimi çatlatmıyor. Aksine sistem içindeki klikleri ulusal beka paydasında birleştirerek daha sert bir blok oluşturuyor değerlendirmesinde bulunuyor Forage'ın F. Harris'in yorumu. Bu mücadele klasik bir askeri çatışma olarak değil, bir dayanıklılık savaşı olarak tanımlıyor makale. Burada tarafların motivasyon farkı direncin seviyesini belirliyor. ABD için bu bir stratejik tercih. Trump yönetimi için bu süreci sürdürmek veya bir noktada durdurmak politik bir karardan ibaret. İran için ise bu bir varoluşsal mesele. Teslimiyetin, rejimin ve devletin sonu anlamına geleceğine inanan Tahran için geri adım atmak bir seçenek değil, bir intihar olarak görülüyor. Trump yönetimi ekonomik ve askeri baskıyı senkronize ederek hızlı sonuç bekliyordu. Ancak Swinson'a göre bu strateji ters tepiyor. Baskı arttıkça İran daha asimetrik ve maliyetli yanıtlar veriyor. Hürmüz ve Babul Mendeb örneğinde olduğu gibi. Yaklaşan ABD seçim süreci ve savaşın küresel ekonomiye bindirdiği devasa maliyet Trump'ın sonsuz baskı uygulama şansını da zayıflatıyor. Washington, İran'ın ekonomik damarlarını keserek onu masaya diz çökmüş hale getireceğini sanırken, Tahran elindeki bölgesel kozların ve dayanma kapasitesinin savaşı eninde sonunda kendi lehine bir yıpratma sürecine dönüştüreceğine inanıyor. Swinson'ın da belirttiği gibi, düşmanınızı yanlış okursanız uyguladığınız her baskı sadece onun direncini besleyen bir yakıta dönüşüverir. Donald Trump'ın siyasi uslubu artık sadece Washington'daki diplomatik tahammülleri değil, dinin, ahlakın ve demokratik geleneğin sınırlarını da zorlayan bir evreye girdi sevgili dinleyenler. Trump dış politikada uyguladığı maksimalist baskıyı iç siyasette ve küresel kamuoyunda kutsal bir misyon ambalajıyla sunarak tarihte eşine az rastlanır bir kutuplaşmaya da neden oluyor. Trump'ın özellikle İran savaşı bağlamında dini referansları bir siyasi meşruiyet kalkanı olarak kullanması Batı dünyasında dahi tepkiyle karşılanıyor. Bu tartışmanın merkezinde ise iki somut gelişme var. Trump'ın kendisini İsa benzeri bir figürle özdeşleştiren yapay zeka görsellerini paylaşması, evangelik tabanda karşılık bulsa da Katolik dünyasında ve Avrupa'da sert bir duvarla karşılaştı. İtalyan basını bu yaklaşımı bilişsel eksiklik ve ahlaki körlük olarak nitelendirirken, Trump'ı liderliğini kutsallaştırmaya çalışan bir yarı tanrı figürü olarak suçladı. Vatikan ile Beyaz Saray arasındaki son gerilim ise kişisel bir tartışmanın çok ötesinde Papa Leo'nun İran saldırılarını savaş çılgınlığı olarak niteleyerek Hristiyanlığın savaş propagandasına alet edilmesini reddetmesi Orta Doğu'da ve İslam dünyasında da olumlu karşılandı. Trump'ın Papa'yı zayıf bir lider olarak tanımlayıp birkaç saat sonra kendi Mesihvari görsellerini paylaşması, gücü kutsallaştıran ve eleştiriyi gayrimeşru ilan eden yeni bir siyaset tarzının dışa vurma olarak okunduğu Batı, hatta Amerika medyasınca. Arap medyasında ise Trump'ın dili jeopolitik bir krizden ziyade bir medeniyetler savaşı kışkırtıcılığı olarak değerlendirildi. Uluslararası medyanın ortak endişesi şuydu aslında. Trump'ın üslubu sadece rakiplerini değil, hakikatin, hukukun ve ahlaki sınırların kendisini de kişisel iradesine tabi kılmak istiyor eleştirileri yapıldı. İtalya'dan Türkiye'ye, Arap dünyasından Amerikan muhafazakarlarına kadar yükselen itiraz sadece bir papa savunması değil, dinin ve kutsal değerlerin siyasi bir manivele haline getirilmesine karşı ortak bir tepki olarak görüldü. Batı dünyasında ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik eleştiriler kadar İsrail ile Avrupa ülkeleri arasındaki ilişkilerde de yaşanan gerilim son dönemde çok daha görülür hale geldi sevgili dinleyenler. İtalya'nın İsrail ile savunma anlaşmasını askıya aldığını açıklaması bu sürecin en somut ve en çarpıcı kırılma noktalarından biri olarak görülüyor. Bu karar sadece diplomatik bir hamle değil. Batı bloğunun kendi içinde İsrail politikası üzerinden yaşadığı derin çatlağın açık ilanı adeta. İtalyan Başbakanı Meloni'nin İsrail ile savunma anlaşmasını yenilenmeyeceğini açıklaması uzun süredir biriken siyasi gerilimin patlama noktası olarak görülüyor. Söz konusu mutabakat 2016'dan beri yürürlükte olan ve askeri teçhizat ile savunma teknolojisi anlamında işbirliğini düzenleyen temel çerçeveyi oluşturuyordu. Bu çerçevenin fiilen askıya alınması İsrail ile Avrupa'nın önemli bir NATO üyesi arasındaki stratejik bağların zayıfladığı anlamına geliyor. İtalya'nın bu kararı sembolik mi yoksa Avrupa'da domine etkisinin başlangıcı mı sorusu akıllara geliyor elbette. İtalya, İsrail ile askeri işbirliğini askıya alması askeri anlamda bir şey ifade etmeyebilir. İtalya'nın İsrail'e sağladığı askeri katkı yaklaşık %1 civarında sevgili dinleyenler. Siyonistlerin asıl tedarikçisi Amerika Birleşik Devletleri ve az bir miktarda da olsa Almanya. Ancak bu kararın en çarpıcı yönü ise şu. Bu kararı alan ülke İsrail'e mesafeli bir hükümet değil. Tam tersine uzun süredir Tel Aviv'e en yakın Avrupa başkentlerinden biri olan Roma. Meloni hükümetinin attığı bu adım bir politika değişiminden çok daha fazlası anlamına geliyor. Bu bir siyasi ton değişimi. İtalya'nın kararı evet işgal devletinin askeri kapasitesini etkileyecek bir karar değil. Ama Siyonist yönetimin Avrupa'daki meşruiyetini aşındırması açısından son derece önemli bir adım. İtalya'nın bu hamlesi yukarıdan da gelmedi. Sokakta kitlesel protestolar, hukukçuların uluslararası mahkeme kararlarına dayalı itirazları, yine muhalefetin sürekli baskısı hepsi birleşti. Meloni hükümetini dış politikada iç kamuoyuna rağmen sürdürememe gibi bir durumu ortaya çıkardı. Siyonist yönetim bu kararı küçümsemeye çalışıyor ama gerçek bambaşka sevgili dinleyenler. Siyonistler siyasi olarak yakın bir müttefikini kaybetti. Avrupa içinde eleştirel sesler güçlendi. Koşulsuz destek algısı önemli oranda zayıflamış gözüküyor. Aslında İtalya tek de değil. Zaten Avrupa'da bir dalga oluşmuş durumda. İspanya silah yasağı getirdi. Örneğin Birleşik Krallık bazı ihracat lisanslarını askıya alma kararı aldı. Hollanda ve Belçika'da da kısıtlamalar söz konusu. Almanya dahi söylemde utangaç ama bir sertleşmesi dikkat çekiyor. Almanya'nın fiiliyatta yavaşlama görülüyor bu noktada. Roma'nın kararı velhasıl bu süreci hızlandırabilir bir domino etkisi. Sürecini beklemek elbette mümkün sevgili dinleyenler. İsrail medyasından Yedioth Ahronoth, İsrail Avrupa ilişkilerini ele alan uzun analizinde kullandığı başlık son derece dikkat çekici. İsrail'de siyasi çöküş. Yazıda şu ifadeler kullanılıyor. Genel olarak İsrail Avrupa ilişkilerine bakıldığında durumumuzun daha önce hiç bu kadar kötü olmadığını söylemek abartı olmaz. Sırbistan ve belki Çekya dışında Avrupa'nın hiçbir yerinde durumumuz iyi değil. Aksine ciddi şekilde kötüleşti. Hatta İsrail'in yakın dostu olan İtalya Başbakanı Meloni bile İsrail ile yaptığı bir güvenlik anlaşmasını iptal etme kararı aldı ifadelerini kullanıyor. İsrail'in önde gelen gazetelerinden Yedioth Ahronoth. İşgal devletinde siyasi çöküş aslında 7 Ekim'den bu yana başlamış durumda ve kesintisiz bir şekilde devam ediyor sevgili dinleyenler. Gazze'deki soykırım savaşının yol açtığı yıkım Avrupa kamuoyunda İsrail'e yönelik algıyı köklü bir biçimde değiştirdi. Bunu somut bir şekilde görmeye başladık. Gazze'de sergilenen vahşetin yanı sıra Lübnan hattında yaşanan İsrail saldırganlığı Avrupa başkentlerinde çatışmanın kontrolsüz yayılması endişesini güçlendirmiş durumda. İsrail'in Lübnan'daki BM barış gücü konvoyuna yönelik uyarı ateşi açması iddiaları Avrupa'nın kırmızı çizgilerini doğrudan tetikleyen bir olay olarak görülüyor. Bu tür olaylar İsrail yönelik diplomatik tepkinin sadece Filistin dosyasıyla sınırlı olmadığını, daha geniş bir bölgesel istikrarsızlık algısına dönüştüğünü de gösteriyor. Son gelişmeler velhasıl Avrupa'da uzun yıllar geçerli olan örtük o tabunun çöktüğünü gösteriyor sevgili dinleyenler. Siyonist yönetiminin katil başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Avrupa eleştirilerine verdiği tepkiler bu yeni dönemi durdurmaya da yetmiyor. Çifte standart söylemi Batı başkentlerinde artık ikna edici bir karşılık bulmuyor. Siyonist yapının Avrupa'daki en önemli destekçisi Almanya Şansölyesi Friedrich Merz'in bile Siyonist yönetimin neden olduğu maliyeti taşımakta zorlandığı görülüyor. Merz'in Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde Batı Şeria'nın fiili ilhakı konusunda koyduğu tavır Avrupa'daki İsrail algısının değiştiğini gösteren son derece önemli bir gelişme olarak görmek, değerlendirmek mümkün sevgili dinleyenler. Diplomatik gerilimin medya dünyasında da sert bir karşılık bulduğunu gözlemliyoruz. İtalyan L'Espresso dergisinin istismar kapağı, Batı Şeria'daki yerleşimci şiddetini tek bir kare ile Avrupa'nın vicdanına taşıdı. Bu görüntü bir hayli yankı buldu. Uluslararası düzeyde sevgili dinleyenler. Derginin kapağında silahlı ve son derece sevimsiz görüntüye sahip işgalcinin eğlenen yüzü karşısında acı çeken bir Filistinli kız bulunuyordu. Derginin mesajı İsrail artık savunma yapan mağdur değil, güç kullanan baskıcı bir aktör olarak resmediliyordu. İşgal devletinin sert tepkisine rağmen dergi geri adım atmadı. Avrupa'da antisemitizm suçlaması kalkanının İsrail hükümeti politikalarını eleştirmek karşısında etkisini yitirdiğini gösteren somut bir başka diğer örnek olarak karşımıza çıkıyor Le Espresso'nun manşeti sevgili dinleyenler. Velhasıl Batı dünyası artık İsrail yönelik politikasını ahlaki borç üzerinden değil jeopolitik maliyet üzerinden kurguluyor. Netanyahu hükümeti Batı dünyası için diplomatik bir müttefik olmaktan çıkıp uluslararası meşruiyeti kemiren, iç siyasi dengeleri bozan ve kontrol edilemez askeri yük haline dönüşmüş vaziyette. Gündemin bir diğer sıcak başlığı Siyonist yapının Lübnan'a yönelik saldırıları. Sevgili dinleyenler, işgal devleti Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor. İsrail'in Lübnan'a saldırıları sürerken iki ülkenin temsilcileri dün ABD'nin arabuluculuğunda bir araya geldi. Görüşmeler sonrası tarafların doğrudan müzakerelere başlamak üzere anlaştığı açıklanırken İsrail her iki tarafında Lübnan'ı Hizbullah'tan kurtarma konusunda birleştiğini ileri sürdü. ABD'nin himayesinde gerçekleşen bu toplantı 1993'ten bu yana Lübnan ve İsrail hükümetleri arasında geniş kapsamlı ilk üst düzey temas olarak değerlendiriliyor. Peki bu görüşmenin öne çıkan detayları ve sonuçları neler oldu? Washington'da gerçekleşen ve yaklaşık 2,5 saat süren üçlü toplantı bölgedeki savaşın ortasında diplomasi kapısının aralanması açısından dikkat çekici bir gelişme. Ancak bu temas yüzeyde barış arayışı gibi görünse de derininde çok katmanlı stratejik hesaplar barındırıyor. Toplantıdan çıkan sonuçlar ilk bakışta ilerleme gibi görünse de detaylara bakıldığında farklı bir resim ortaya çıkıyor. Toplantıdan çıkan ilk somut sonuç tarafların doğrudan müzakerelere devam etme kararı alması oldu. Fakat bu diyalog isteği tarafların gücüyle orantılı değil. Masada bir yanda askeri üstünlüğünü diplomatik bir meşruiyete tahvil etmeye çalışan işgal devleti var. Diğer yanda ise egemenliğini korumaya çalışan ama sahadaki askeri ve ekonomik gücü oldukça sınırlı olan bir Lübnan hükümeti var. Bu asimetrik tablo görüşmenin bir barış sürecinden ziyade savaşın yeni bir evresine geçişteki diplomatik perde olduğu şüphesini güçlendiriyor. Toplantının ardından şekillenen başlıklar görünen ile gerçek arasındaki farkı net bir şekilde ortaya koyuyor. Mesela İsrail'in savunma hakkı meselesi. Metne giren bu ifade İsrail'in devam saldırılarına uluslararası hukuk zeminde bir kalkan sağlıyor aslında. Hizbullah'ın silahsızlandırılması meselesi ise müzakerenin kalbine Lübnan'ın en hassas iç dengesini yerleştiriyor. Masada olmayan Hizbullah'ın silahsızlandırılması talebi anlaşmayı baştan kırılgan hale getiriyor. ABD'nin tek arabuluculuk görevi ise Avrupa veya BM gibi aktörlerin dışlandığı tamamen Washington eksenli bir güvenlik mimarisi inşa edilmesi bir başka sorunlu madde olarak öne çıkıyor. Lübnan tarafı her ne kadar ateşkes ve toprak bütünlüğü vurgusu yapsa da Hizbullah'ın bağımsız askeri gücü ve ülkedeki derin kriz nedeniyle taleplerini sahaya yansıtmakta zorlanacağı açık. Görüşmelerin en büyük paradoksu işte bu noktada yatıyor. Müzakerelerin doğrudan Hizbullah'ı hedef alıyor olmasına rağmen Hizbullah'ın masada olmaması, Hizbullah'ın bu süreci bir teslimiyet olarak nitelendirip reddediyor. Lübnan devletinin masada aldığı kararların sahada nasıl bir karşılık bulacağı büyük bir soru işareti olarak karşımızda duruyor. Sahadaki güç ile masadaki imza arasındaki bu kopukluk çatışmaların tırmanma riskini diri tutuyor. Sonuçta işgal devleti için Lübnan hükümetiyle yürütülen müzakere savaşın bir alternatifi değil, aksine bir uzantısı gibi görünüyor. Washington'da diplomasi trafiği sürerken 70'ten fazla Lübnan yerleşimi hedef alınıyor ve sivil kayıplar her gün artıyor. Velhasıl Washington'da kurulan bu masa sembolik olarak tarihi bir eşik olsa da pratikte oldukça kırılgan. ABD süreci kontrol etmek, İsrail askeri kazanımlarını pekiştirmek, Lübnan ise hayatta kalmak istiyor. Şu anki manzara şunu söylüyor. Diplomasi sahayı durdurmuyor, aksine sahadaki sert gerçeklik diplomasiye yön veriyor. Bu sürecin gerçek bir ateşkese mi yoksa daha büyük bir bölgesel fırtınanın ön hazırlığına mı dönüşeceğini zaman değil, sahadaki silahların susup susmayacağı belirleyecek sevgili dinleyenler. İran ile ABD arasında tırmanan gerilimin ve bölgesel savaş ihtimalinin küresel gündemin neredeyse bütünüyle esir aldığı bir dönemde Afrika'nın kalbinde süregelen Sudan krizi dikkatlerden görece uzak kalmış durumda. Oysa Nisan 2023'ten bu yana devam eden ve bugün 4. yılına giren savaş yalnızca bir iç iktidar mücadelesi değil. Aynı zamanda milyonlarca insanın hayatını kökten değiştiren, devlet yapısını sarsan ve bölgesel dengeleri etkileyen derin bir kırılma anlamına geliyor. Uluslararası kamuoyu Hürmüz, Körfez ve büyük güç rekabetine odaklanırken Sudan'da sahada oluşan fiili bölünmüşlük, ağırlaşan insani tablo ve kırılgan siyasi süreç kendi içinde sessiz ama derin bir kriz üretmeye devam ediyor. Bu nedenle Sudan'ı küresel jeopolitiğin gölgesinde kalan ikinci bir dosya olarak değil, hem insani boyutu hem de uzun vadeli istikrarsızlık riski açısından yeniden ve yakından okumak gerekiyor. Sudan iç savaşın 4. yılına girerken kısmi toparlanma emareleriyle ağır insani ekonomik yıkımın iç içe geçtiği oldukça karmaşık bir tablodan geçiyor velhasıl sevgili dinleyenler. Askeri dengeler ülkede bölünmüş bir gerçekliği teyit ediyor. Sudan ordusu kuzey, orta ve doğu eyaletleriyle başkent Hartum'da kontrolü pekiştirirken hızlı destek kuvvetleri Darfur ve Kordofan'ın bazı bölgelerindeki varlığını sürdürüyor. Nisan 2023'ten bu yana devam eden çatışmaların bilançosu ise oldukça korkutucu. Can kaybının 20 binden fazla olduğu söyleniyor. 34 milyon kişinin yardıma muhtaç olduğu vurgulanıyor. Yaklaşık 14 milyon kişi evini terk etti. Her ne kadar 4 milyona yakın kişi evine dönmüş olsa da bu rakam toplam mülteci sayısının yanında oldukça sınırlı kalıyor. Mayıs 2025'te Kamil Et-Tayyip İdris başkanlığında kurulan sivil hükümetin 2026 başında Hartum'a dönmesi siyasi bir umut ışığı yaksa da çözüm süreci hala tıkanmış durumda. Ordu Hartum gibi stratejik noktaları geri alarak askeri bir ivme yakalasa da siyasi uzlaşı zemini henüz tam anlamıyla kurulabilmiş değil. Evet, Sudan'daki son gelişmelerle bugünkü Sınır Ötesi programımızın böylelikle sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yeni bir Sınır Ötesi programında buluşmak ümidiyle. Hoşça kalın, esen kalın efendim.
Beytullah Demircioğlu'yla Sınır Ötesi'ni dinlediniz.